Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamü aleyke ya Resulallah. Ves salatu ves selamü aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanıma adına onun yakınlarını, akrabalarını görmeye çalışıyorduk. 10. bölüme kadar gelmiştik. 10. bölümüyle yine beraberiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanıma, onu örnek olma, yolunu yol edinme arzusu ve duasıyla efendim tekraren hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarken tekrar kaldığımız yerden daha önce de sık sık ifade ettiğim gibi geriye doğru özetleme şansım yok. Çünkü oldukça uzun mevzular var. Özetlemeye girersek zaten programın tamamı özetle geçer. Bundan dolayı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama sadece şunu söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşlarındayken sevgili annesiyle beraber Medine ziyareti yapmıştı. Yanlarında Umme Eymen vardı, dadısı aleyhisselamın. Medine dönüşü Ebba'da sevgili annesi vefat etmişti ve Ummu Eymen anne Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Mekke'ye getiriyordu. İşte bu yolculuk esnasında biz de ana oğul arasındaki muhabbetin tahlilini yapıyorduk efendim. En son bu tahlilde sevgiyi, muhabbeti, şefkati işlemiştik. Evet, nurlar nurunun her şeyine dikkat etmiş olan Amine anne, tabir yerinde ise sevgilin nur yumağını okumuştu. Bunun altını çiziyorum efendim. Anne evladını okuyacak. Fakat okuma tek taraflı olmaz. Onu da inşallah söyleyeceğiz. Amine anne, sevgili nur yumağının her şeyine dikkat etmiş, tabir yerinde ise diye ifadesini kullanıyorum. Yani okudu demiyorum. Tabir yerinde ise nur yumağını okumuştu. Nurlar nuru da sevgili annesini okumuştu. Böyle iki taraflı okuma olayı başarıyı en üst düzeye çıkarmıştı tabii. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluğu, gençliği, evliliği, aile hayatı, daha sonra peygamberliği, yani hangi eserden okursanız, hangi hatip onu anlatsa, hangi programa misafir edilse, istisnasız bütün herkes Resulullah'ın ahlakından, edebinden övgüyle bahsederler. Doğrudur. Ancak işte elimize bir cihaz aldığımızda, mükemmel bir cihaz, işte telefon olur, bilgisayar, neyse bir şey elimize aldığımızda ve şu veya şu anda beni dinlediğiniz radyo, sizi buna getiren yayın vesaire. Yani ne yaparız? Ne güzel yapmışlar. Yani bu çok mükemmel bir şey deriz. Ancak elimizdeki mükemmel şeyi yapanı unutmayacağız. Yapan kim? İnsanı yapan, yaratan Allah. Biri bu. Allah Celle Celaluhu asla bu anlamda hiç unutulmayacak. Hiç ama hiç. Onun ikramı, ihsanı, terbiyesi unutulmayacak. Bazı yeni etme akademisyenler kabullenmeseler de Peygamberimiz Aleyhisselam kendisini Rabbinin terbiye ettiğini söyler. Terbiye de güzel ettiğini söyler. Bu terbiye, yani Allah-u Teala insan şekline girip de yani şu etti bu etti anlamına değil yani. Aleyhisselam çocukluğundan bu yana çok çetin yollardan geçmiştir. Acılar yaşamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bu terbiye yoludur aynı zamanda. İşte doğmadan önce babası ölmüştü. Ha işte annesi öldü 6 yaşında aleyhisselam. Bunu daha önce söylemiştim. Ona acıma adına, acıma psikolojisiyle anlaşılsın, anlatılsın diye söylemiyorum. Aleyhisselam sevgili annesi 6 yaşına kadar, zaten 4 yıl Sütane'de geçmişti. Orayı ayrıntılı görmüştük. Sevgili anneyle beraber 2 yıl geçmişti. 2 yıl içerisinde anne evladına tabir yerindeyse, yani programı yerli yerince yapmış, ciddi bir yükleme yapmış ve sallallahu aleyhi ve sellem çok üst düzeyde efendim yetişmişti. Dolayısıyla biz buna okuma deyimini kullandık, anlaşılsın diye. Yoksa yani işte falanca siyer kitabında işte Amine anne Peygamber'in oğlunu okudu, Resulullah Aleyhisselam'ın annesini okudu ifadesi yoktur. O yüzden diyoruz ki her şeyine dikkat eden Amine anne tabir yerinde ise nur yumağını okumuştu dedik. Tabir yerinde ise. Aynı şekilde nur yumağı da yine tabir yerinde ise sevgili annesini okumuştu. Böyle iki taraflı okuma olayı başarıyı en üst düzeye çıkarmıştı. Hani işte annenin evladına karşı şefkatli olması, sevgili olması, anlayışlı olması, hoşgörülü olması, geniş olması gibi ifadelerle anne sevgisi, annelik anlatılırken yeri geldiğinde çocuk yanlış yaparsa anne onu uyarmasını da bilmeli, ikaz etmesini bilmeli. Yani terbiye noktasında bunlar gereklidir. Yine diğer tarafta evlat açısından söylüyorum. Annesinden şefkat bekliyor, sevgi bekliyor, muhabbet bekliyor, anlayış bekliyor. Ama anne de aynı zamanda evladından da anlayış bekliyor. Biz burada Aleyhisselam'ın 6 yaşında hep onu görürüz. Annesine karşı annesinin beklentisinin üzerinde bir varlık göstermişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beklentisinin üzerinde bir varlık göstermişti. Daha önce geçmişti söylemiştik yani. Mesela evde işte eşyasında, yatmasında, kalkmasında anneye iş çıkarmamıştı hiç. Ve 6 yaştan bahsediyorum. Bugün koca koca çocuklar evde annelerini hizmetçi gibi kullanıyorlar. Anneye acımıyorlar. Anneyi düşünmüyor. Annem yoruldu, annemin uykusu var, annemin yaşı şudur, annem rahatsızdır. Görmüyor bile yani. Oysa Amine anne birazcık uzansa, şöyle rahatsızım dese, Aleyhisselam yanına oturur anacığım diye. Bugün çocuk televizyon sesini kısmaz, bilgisayarı kısmaz. Yani anlamaz. Hani ya yemek bile yok ya der mesela. Anneciğim ya sen hastasın anneciğim, önemli değil, ekmek yerim diyen bana kaç tane çocuğu gösterirsiniz Allah aşkına. Anacık, anneciği hasta olmuş, eve geliyor. Hani yemek ya, ben okulda geldim, acım falan şöyle böyle diyen çocuğu düşünün şimdi. Tamam açsın yavrum, yemek hakkındır, doğru söylüyorsun. Ama anacığım da bugün hasta olmuş. Anacığım sen üzülme, ben oraya çay koyarım, bir şey peynir zeytin getiririm, beraber yeriz diyen kaç tane çocuk bulursunuz? Böyle yapıyorlar demiyorum ben. İşte Aleyhisselam'ı biz niye okuyoruz? Niye? Bunu yapmak için. Bilgi aktarmak için değil birbirimize. Sık sık bunu söylüyorum sayın kıymetli dinleyenlerim. Sık sık. Yoksa çok zor değil. Bir metin yazarsınız, mikrofonun karşısına geçersiniz, okursunuz. O kadar zor iş değil. Siz de radyoyu açar dinlersiniz. O kadar zor iş değil. Ama anlatan da dinleyen de bunu hayatına geçiremediği sürece bir mana ifade etmeyecektir. Resulullah Aleyhisselam'ı biz bu boyutla bakacağız. İşte tekrar tekrar söylüyoruz. İki taraflı okuma, o yüzden diyorum ben. Yani anne evladı için hayatını ortaya koyuyor. Evlat da anne için hayatını ortaya koyarsa problem çözülür. Aslında problem çözülür deyimini yanlış kullandım. Problem olmaz ki çözülsün daha. Öyle mükemmel muhabbet dolu bir aile hayatı oluşur. İşte annelerin annesi Amine anne altyapı üzerine yeni bir altyapı daha eklemişti. Daha önce geçti, bir daha vurguluyorum. İlk altyapı 4 yıl sağdoğullarına süt anne Halime anneye aittir. O hanım 4 yılını bu yavruya çok üst düzeyde bir eğitim vermiştir. İşte altyapı tamam. Ancak henüz daha küçüktür, 4 yaşındaydı. Anneye geldiğinde 6 yaşına girdi. 2 sene kaldı. Anne ne yaptı? Bu altyapı üzerine yeni bir altyapı yani ekledi, ilave etti ve ileriye yönelik bir eğitim anlayışıyla sevgililer sevgilisini geleceğe hazırlamıştı Amine anne. Sadece geleceği değil ama geleceğin geleceğine, ondan sonraki geleceklere hazırlamıştı o. Bütün bunlar fıtri temayülün açığa çıkarılmasıydı. Bunun için elinden gelenin üzerinde bir gayret göstermişti. Fıtri temayülün açığa çıkarılmasının altını bir kez daha çiziyorum. Allah-u Teala doğuştan çok şey vermiştir bize. ve o cevherin açığa çıkarılması lazım. Belki bazı filozoflar, bazı eğitimciler yani bilgi kavramı problemini görüşürken, tartışırken işte insan sonradan bir şey öğrenmez, mevcut bilgiyi açığa çıkarma eylemidir diyenler var ki bunun da yabana atılacak tarafı yok. Elbette öğrenilir bir şeyler ancak bir de yani buna hazır, öğrenmeye hazır, altyapısı hazır. Nasıl ki hayvanlarda içgüdü var, insanda da firaset ve temayül var yani daha doğrusu o yönde gelişme gösterecektir. Büyük bir istekle, arzuyla, aşkla ve muhabbetle sevgili yavrusuna yöneldiği için büyük bir istekle, arzuyla, aşkla ve muhabbetle karşılık görmüştü. Yani anne yeter ya, bıktım senden ben ya, yoruldum ya demeyecek. Çocuk da bunu dedirtmeyecek. Bizim mevzumuz aile eğitimi değil ama farkındasınız. Aleyhisselam'ın hayatında her şey var. Aile eğitimi var, çocuk eğitimi var, huzur var, saadet var. Yok yok mübareğin hayatında. Yeter ki görmesini bilelim, görüp almasını bilelim. Görüp alabildiğimiz ölçüde, hayatımıza yansıtabildiğimiz ölçüde bir mana ifade edecektir. Yani altın oradadır, elmas oradadır, pırlanta oradadır. Biz fakru zaruret içinde bocalıyorsak altına, elmasa, pırlantaya yönelemediğimizden dolayıdır. Yoksa o orada hazır bekliyor ve adeta bir işaret levhası gibi şu taraftan gidin, şöyle yapın dercesine önümüzde örnek olarak duruyor. İşte bu yüzden dolayı ısrarla tekrar tekrar söylenmesi gereken cümleyi demin kurabildiğim şekilde kurmaya çalışayım tekrar. Amine anne, büyük bir istekle, arzuyla, aşkla, muhabbetle sevgili yavrusuna yöneldiği için o da aynı şekilde arzuyla, istekle, aşkla, muhabbetle karşılık vermiştir ona. Her şey karşılıklıdır. Yani verdiği için alıyordu diyeyim ben. Aldığı için verirdi diyeyim arkasından. Sonra da alışveriş mükemmeldi diyeyim. İşte anne evlat ilişkisi ve eğitimi. Anne verecek evladına. Evlat masumdur. Ondan masumiyeti alacak. Allah-u Teala öyle yaratmış. Anneye sevgiyi vermiş. Çocuğun, her anne çocuğunu sever. O sevgi ihtiyaçtır yani. Onun birçok yönünü doyurur o sevgi anne. O işte küçükken kucağına aldığında onca yaramazlıklar, serkeşlikler, geceleri ağlamalar, altını bebekken söylüyorum bunları, kirletmeler, bunca şeyler. Hangi erkek buna bu kadar dayanabilir? Bu anne işi bu. Allah-u Teala anneye o sevgiyi vermiş, yine böyle severek böyle o çocukla oynaya oynaya bu vazifeyi yapar anne. Biraz ben burada şimdi bebek değil. Aleyhisselam 6 yaşında ve 6 yaşında bir insan, konuştuğu anlaşılan duyarlı bir insan ve sevgili anacına çok düşkün, annesi yavrusuna zaten düşkün. Karşılıklı alışveriş mükemmel ve Aleyhisselam'ı bu şekilde yetiştirmişti. Yine aynı şekilde Amine anne nurlar nurunu nakış nakış işlemiş, inceler incesi motifler ve daha nice teşbih benzetmeye yapabileceğimiz şeylerle güzeller güzeline bir başka güzellik katmıştı. Yine tabi yerindeyse onunla yemiş, onunla içmişti. Onunla yatmış, onunla kalkmıştı. Her an onunla olmuş, bütün şefkatiyle sürekliliği sağlamıştı. Süreklilik, eğitim sürekli bir süreçtir çünkü. Bütün şefkatiyle o sürekliliği sağlamış anne. İşte bundan dolayı zaten bütün herkesin sevgilisi olmayı başaran nurlar nuru, daha önce geçtiği gibi önce süt anne ve sağdoğulları okulu, şimdi şu anda anlatmaya çalıştığımız anneler annesi Amine anne okulu, biz bunlara okul diyorum ben, bu okulların verdiği her şey en ince ayrıntısına varıncaya kadar almıştı. Verilenlerden en küçük bir ayrıntı dahi boşa gitmemişti. Evet. Aleyhisselam'a vericiler var, veriyor. Süt anne verdi, anne verdi, işte çevresi verdi. ama alıcı güçlü. Ve verilenler boşa gitmiyor. Şimdi ben buradan ne kadar hazırlık yapıp da mikrofonlardan konuşsam buradan, bu vericiyi, sizin radyonuza bir vericiyi vermediği sürece biz size ulaşmayacaktır yani. Şu an siz radyonuzu açıyorsunuz, oturduğunuz yerde işte neredeyseniz bu ses size geliyor. Şimdi bu sesin gelmesi için birçok şey lazım. Yani bunların kayda alınması lazım, bir takım teknik donanım lazım ki size ulaşabilelim. O zaman şöyle söyleyeyim, vericilerin iyi olması önemli olmakla birlikte alıcıların da iyi olması gerekir. Şimdi bulunduğumuz radyoda şu anda sizlerle konuşmaya çalışıyoruz. Önümde mikrofonlar, kumanda masası, burada yönetmen vesaire bir ekip var şu anda burada. Size programı ulaştırmak için canla başla gayret gösteriyorlar. Bunları görüyorum ben. Ama siz görmüyorsunuz, dinliyorsunuz beni. Şimdi bu vericiler amenna, hepsi iyi olsun. Ben de iyi olayım acizane. Öyle diyeyim yani, kusura bakmayın ama. Efendim yönetmenim iyi, işte mikrofonlar iyi, radyo iyi, veriyoruz size. Sizin radyonuz çalmadığı sürece hiçbir şey ifade etmeyiz biz burada. O yüzden diyoruz ki vericilerin iyi olması önemlidir, amenna. Ancak alıcıların da iyi olması gerekir. Ya, radyonuzun çekmediği bir yerde bunları anlayamayacaksınız. Çekecek radyo. Şimdi alıcı yani iyi olacak. Aleyhisselam iyi alıcıydı. Biz aynı zamanda hem verici boyutuyla güçlü olmak durumundayız, hem alıcı boyutuyla. Taraflardan birinde bir noksanlık veya ihmal emeği alt üst eder, biliyorsunuz. Değil mi? Emeği alt üst eder. Şimdi burada bunca insan emek veriyor şu radyoda. Şu programlar size ulaşsın diye. Biz bütün bu gayretimizle beraber, ne bileyim, bir bağlantıda bir aksama olursa bu mesaj radyoya geçmeyecek. Yani oradan duyulmayacak ve boşu boşuna bir stüdyo ortamında konuşmuş olacağız. Aynı şekilde sizin radyonuz ne kadar iyi olursa olsun, o radyoya bir yayın gelmediği sürece o da orada hışırt yapacaktır. Radyo da iyi olacak, verici de iyi olacak. O zaman deriz ya, tadına doyum olmaz diye. Öyle bir program çıkar ortaya Allah'ın izniyle. Gerçi bir kıyas yapmam ben programlar arasında ama sonuçta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın misafir edildiği programlar diğerlerine benzemez tabii. Sonuçta sevgililer sevgilisini konuşmak, onun ayrıntılarını ayrıntılara ininceye varıncaya kadar, yani böyle ayrıntılı bir şekilde anlamaya, aktarmaya çalışmak, paylaşmaya çalışmak sanırım. Beni mesela son derece mutlu ettiği gibi öyle düşünüyorum ki dinleyenleri de aynı şekilde mutlu ediyordur. Çünkü konferanslarda, seminerlerde, sohbetlerde bunları bizatihi yaşıyorum. Çünkü o anda, konuşma anında karşımdan muhataplarımı gördüğümden zaten ben oradan o mesajı alıyorum. Şu anda sizi göremiyorum ama hani kalbi anlamda bir mesajı, alışverişi yaşamış olalım diye böyle bir samimiyete binen bu ifadeyi kullanmış olduk efendim. Evet, anneler annesi Amine anne, sevgililer sevgilisini öyle güzel yetiştirmişti ki her şeyi bir başka güzelliğe kapı açıyordu. Ev içi ve ev dışı hareket ve davranışları, küçüklerle ve büyüklerle olan iletişimi, bütün varlıklara karşı sergilemiş olduğu merhameti onu örnekler örneği bir örnek yapmıştı. Temizliği, tertip ve düzeni, konuşması, dinlemesi, kendinden başkalarına verdiği değer onu aranılan biri haline getirmişti. Sadece bunların böyle açılması bile birçok şeyi ortaya koyacaktır. Evde sevgili annesine yardımı görülmeye değer bir güzelliğin zirvenin içerisindeydi. Çok sevdiği annesinin üzerinde titremiş, ev işlerinde bile ona yardım etmeye çalışmıştı. Sık sık tekrarlıyoruz ya, annesine iş çıkarmamıştı hiç. Elinden geldiği kadarıyla annesinin işlerine bile el atma gayreti içerisinde olmuştu hep. Anneler annesi Amine anne, bir evlat sevgisinin üzerinde bir sevgiyle sevdiği yavrusunu el üstünde tuttuğu gibi o da sevgili annesini onun daha üstünde tutmuştu. Bunun için sevgili annesinin ruh dünyasını nakış nakış işlemiş, işlediği içinde işlenmişti. Bakın cümleyi yanlış kullanmadım, bunu bilerek kullandım. Normalde şu anda anlatmaya çalıştığımız annenin evladını yetiştirmesi. Ama bu cümleyi tersten girdim, dikkat ettiyseniz eğer. Diyorum ki sevgili annesinin ruh dünyasını nakış nakış işlemiş. Kim? Aleyhisselam. İşlediği için işlenmiş. Kim? Aleyhisselam. Şimdi nedir bu? Zaten masumdur çocuk 6 yaşında. Bakışıyla, duruşuyla. O yaşta çocukların yüzüne baktığınızda, okşadığınızda, sevdiğinizde zaten sizin öfkeniz, kızgınlığınız, kırgınlığınız geçer. Başka bir havaya girersiniz. Ama bir yandan da her verileni alan, işte diyelim bir şey yapılması gerekiyorsa söylemeden yapan bir kişilik durur önümüzde. Ya basit misal, yani diyelim yere bir yastık düşmüş, misal olsun diye söyleyeyim. Çocuk üzerine atlayıp geçer, atlayıp gelir birçok evde. Ama Aleyhisselam'ın hayatında bunu göremezsin. Evladım bu yastığı kaldırır mısın denmez ona. O kaldırır, yerine koyar. Yani ileriki yıllarda peygamberi döneminde bir yanlışlık, bir kötülük görürseniz elinizle düzeltiniz der sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüz yetiyorsa. Değilse sıralar düzeltmenin şartlarını. Farklı mevzularda bu hadis-i şerif değerlendirir. Amenna, amenna. Ancak yani sonuçta evde yere devrilen bir sandalyeye, düşen bir şeyi kaldırıp kenara koymaya gücü yetiyorsa, bunu kaldırmayıp da anneye bırakıyorsa ben düşünürüm burada. Şimdi evlerinizde muhterem dinleyenlerim, evlerinizde çocuklarınız hangi şeyinize böyle el atıyorlar acaba? Şimdi bunlara böyle duyup da oğlum kızım bak dinle, bak dinle ha, bak hoca neler söylüyor, iyi dinle bak neler söylüyor diye demeyeceğiz. Yani tamam dinlesin amenna, ama onlara öyle bir eğitim vereceğiz ki yani kalkıp da işte olmuş da yere bir şey düştüğünü görürsen kaldır, işte annene babana karşı sesini yükseltme, şöyle şöyle ol diye sürekli bu nasihat da olmaz. Çocuklarda da bu olması lazım. Anneyi görecek, babayı görecek. Efendim az önce işte ifade etmeye çalıştım. Yani anne biraz rahatsızsa, oturmuşsa, uzanmışsa, hani koşup da hani okuldan geliyor çocuk böyle, anne yatmış böyle işte uzanmış bir durum iyi değil. Anne yemek var mı? Bunu soruyor. Anneciğim nasılsın, hasta mısın? Kaç kişi soruyor? Yemeği soruyor çocuk. Okula gidecek parayı soruyor. Para ver diyor. Anne hastadır, iyidir. Yani bunları görmüyorlar. Çocuklara kötüleyin diye söylemiyorum. Ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden Resulullah Sellem'in çocukluğunu biraz genişçe anlayalım ki sallallahu aleyhi ve sellem kendisi iyi bir insandı, kişilikliydi. Amenna. Ama ona güzel bir eğitim verilmişti. Şimdi Aleyhisselam'ın annesi hasta olup yatacak da Aleyhisselam bir şeyler yemek falan isteyecek. Öyle bir şey mümkün değil. Yok, böyle bir şey göremezsiniz. Ama işte o şey verilince karşılığı ancak o zaman görülebiliyor. Kıymetli dinleyenlerim. O yüzden diyoruz ki nakış nakış işlenmesi için. Mesela annesine iş çıkarmamış. Bak kaç kez kullandım. İşini kendisi yaparak yardımcı olmanın ötesinde benim işim olgusunu yaşatmıştı. Yani ev işleri aslında annenin işi değil, babanın işi değil, ablanın işi değil, kardeşin işi değil. Yani belki bir yerde öyle bir iş olur ki gören kişi onu yapacak. Benim işim bu anlamdadır. Kendi yatağını kendisi serip kaldırır. 6 yaştan bahsediyorum efendim. Kendi eşyalarını kendisi toplar, derleyip yerleştirir. Uygunca, düzgünce yerine koyar. Bulunduğu yeri bizzat kendisi temizlemeye çalışır, düzenlemeye çalışır. Onun güzel davranışları hangi birini sayalım ki yani? İşte Amine anne onu böyle eğitmişti. Ama o da her şey diyerek değil, içinde yaşadığı aileyi görerek bu terbiyeyi almıştı. Çocuklarımız bu terbiyeyi almadıkları sürece, biz onlara bu terbiyeyi veremediğimiz sürece boşuna konuşmuş olacağız. Sevgiyle eğitimin sözünü etmek başkadır, sevgiyle eğitim vermek başka. Değil mi efendim? Nurlar nuru sevgili annesinden gördüğü sevgi, saygı ve merhameti her şeyin başına almıştı. Sevince sevilmişti, sayınca sayılmıştı, önemseyince önemsenmişti. Yaklaşımı böyle olduğu için herkes tarafından çok sevilmişken her yaşta insanla da çok güzel iletişim kurmayı başarmıştı sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, aleyhisselam hangi yönüne baksak örneklerle doludur. Ama dilerseniz burada kısa bir ara verelim. İnşallah bizden de ayrılmayın lütfen. Kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet efendim, Gül Sohbetleri programında yine beraberiz. Sevgili peygamberimizin akrabalarını işlemeye devam ediyoruz. 10. bölümün 2. yarısıyla inşallah yine hepinize merhaba diyerek selamlıyorum efendim. Ve anne oğul, ana oğul arasındaki muhabbeti, sevgiyi işliyorduk. Ve son cümleyi tekrarlayarak devam edelim inşallah. Peygamberimiz aleyhisselam 6 yaşındayken sevgili annesi ölmüştü. Şimdi o sahneye döneceğim birazcık ama şu tekrar gerekiyor. Sevgili annesinden gördüğü sevgi, saygı ve merhameti her şeyin başına almıştı demiştik. Sevince sevilmişti, sayınca sayılmıştı, önemseyince önemsenmişti. Bunu da söylemiştik. Yaklaşımı böyle olduğu için herkes tarafından çok sevilmiş, her yaşta insanla da çok mükemmel bir iletişim, diyalog kurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir insanın bir olay karşısındaki duruşu, sergilemiş olduğu tavrı, tarzı, bunun iyi anlaşılması için o insanın oraya kadar onu getiren hayatını bilmemiz gerekiyor. Yani biri bir şeye bağırıp çağırıyorsa onu bağırtan şeyin tahlil edilmesi gerekir efendim. Niye bağırıp çağırıyor? Eğer engin bir duruşla hoş görüyorsa onu oraya getiren şeyin bilinmesi lazım. İşte şimdi dönüyoruz geriye. Sevgili annesinin vefat esnasındaki tavrı Resulullah Aleyhisselam'ın yürekleri ağızlara getirecek bir şekildeydi. İşte az önce söylemiştik bu konuyu, görmüştük diğer önceki bölümlerde daha doğrusu. Medine ziyaretinden Mekke'ye dönerken Ebuva'da annesi vefat etmişti, defni yapılmıştı. Ve Ümmü Emin anne de yavruyu almış Mekke'ye gidiyordu. Yani şu ana kadar yolda bunlar gidiyorlar, biz tahlil yapıyoruz. Onlar yolcu. Bu kısmı görüyoruz. Şimdi ama bir kısa geri dönüş yaptık şimdi. Bir tahlil daha yapacağız ölüm anında. Herkes çok üzülmüş tabii. Ve herkesten çok üzülür aleyhisselam. Çünkü malum haliniz ateş düştüğü yeri yakar. Herkes gibi çok üzülmüş ve yine herkes gibi çok ağlamıştı. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ağladı aleyhisselam. Fakat herkesten farklı bir davranış sergiledi orada. Delicesine çığlık atmadı. Vay ben şimdi ne yapacağım anacığım, sen gittin ben kaldım falan gibi kendini dağıtmamıştı. Ağlamıştı aleyhisselam. Dengesiz bir hareket yapmamıştı. Ağlarken bile asaletine uygun bir şekilde ağlamış, asla isyanlara düşmemişti. İsyan deyimini kullanıyorum, başka kelimeyi bulamadığım için yani o anda. Yani deli dolu hareket diyelim, taşkınlık diyelim mesela. Böyle şeylere aleyhisselam düşmemişti. Çünkü sonuçta dedim ya ben olayın her boyutuna, her şeye okul gözüyle bakarsak. İşte dedik ya daha önce, süt anne bir okul olsun Sağdoğulları, Amine anne bir okul olsun, İşte Medine hayatı, oradaki havuz örneklerini vermiştik, okul olsun diyelim. Şimdi de ölüm var, bir ölüm olayı yaşadık. Nurlar nuru için sevgili annesinin vefatı da bir okul olmuştu. O da bu zorlu okuldan en üstün başarı ile mezun olmayı başarmıştı diye bir cümle kullansak sanırım mesele daha iyi anlaşılır efendim. Normalde bu hayat hikayesi içerisinde sanıyorum şunu bekliyorsunuz. İşte Amine anne vefat etti. Ummu Emen Bereke anne aleyhisselam işte Mekke'ye getirdi. İşte teslim etti dedesine. Biz oraya şu an girmeyeceğiz. Neden girmeyeceğiz diye soracak olursanız, biz inşallah Peygamberimiz aleyhisselamın büyük baba, büyük anne dediğimiz dede ve ninelerinden başladık. Yani anne tarafından dedelerini gördük. Anne tarafından ninelerini gördük. Ondan sonra Aleyhisselam'ın annesini gördük. Babasını gördük. İster istemez kısmen süt anne görüldü. Ona daha sonra bir daha gireceğiz ileride. Yani sırayla inşallah. Yani Aleyhisselam'ın hayat hikayesi değil, akrabalarını görüyoruz efendim. Benim şu anda sizlerle paylaşmaya çalıştığım şey Resulullah Efendimiz'in hayat hikayesi değil efendim. Akrabaları, dedeleri görüldü, nineleri görüldü, babası görüldü, annesi görüldü. Şimdi sıra amcalarımda efendim. O yüzden sadece ne oldu acaba diye zihinlerde kalmasın diye Peygamberimiz Aleyhisselam getirildiği Ummu Eymin anne tarafından Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalip dedeye teslim edildi. Dedeyi işlerken bunu aslında gördük bu kısmı. Ama akrabayı görüyoruz ya. Şimdi sıra amcalara geldi efendim. Şimdi şöyle bir soru gelse bilmiyorum nasıl cevap verilir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaç tane amcası vardı diye sorulsa. Şöyle bir düşünün bakalım kıymetli dinleyenlerim. Kaç amcayı sayabiliriz? Yanlış anlaşmasın efendim. Amcaları saymak da fazla marifet değil. Ben o yönle aşağı ölçmüş gibi olmayayım sizi. Asla. Ben bunları şu anda inşallah size sayacağım. Benim buradaki problemim şu. Resulullah'ın yakınlarını tanımaya çalışarak onlarla ilişkisi, iletişimi ne ölçüdeydi, neydi, nasıldı? Bunları anlama boyutuyla efendim. Yani bizim çevremize, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemize vesile olsun diye yürütüyoruz bu işi. İki büyük bölüm haline getirdim ben bu mevzuyu. Uzun sürecek bu konu, onu söyleyeyim baştan. Biri Aleyhisselam'ın akrabaları ismiyle, biri de hısımları ismiyle efendim gidiyoruz. Şu an akrabalarını devam ediyorum. Peki fark ne diye soracak olursanız sanırım anlayanlar, yani niye böyle ifade ettim de umarım anlaşılmıştır. Akrabaları deyince yani anne baba dede yani nesil usul furu dediğimiz kısım. Hısımlar denince hanımlar tarafı kısmı oluyor. Yani akrabalarda dedeler, nineler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler bunların çocuklarını göreceğiz. Hısımlar konusunda ise Aleyhisselam'ın hanımlarını, kayınpederleri, kayınvalideleri, efendim, baldızları, bacanakları, kayınbiraderleri bunları göreceğiz. Peki bunlar neyimize yarar diye soracak olursanız ve aynı zamanda sanıyorum bu tarz bir sunumda pek fazla yoktur. Ağır bir konu çünkü ben yıllardır bu işi yaptığımdan radyoya taşımak durumunda kaldım. Biz işte bu akrabalar içerisinde konumumuzu belirleyecek ve nasıl bir davranış içinde olmamız gerektiği noktasında metotlar ortaya koymuş olacağız efendim. O yüzden amcalara geliyorum tekrar. Aleyhisselam'ın efendim 12 amcası vardı efendim. Yani babasıyla beraber bunlar 13 kardeş ediyorlar. Aleyhisselam'ın o yüzden 12 amcası vardı. Şimdi şöyle bir hep beraber düşünelim. Amcalara deyince aklımıza kimler geliyor? Sanıyorum 4 tane amca hepinizin aklına gelir. Öyle ipucu vereyim önce izin verirseniz. 4 tane amca hepinizin aklına gelir. Biraz daha netleştireyim. 4 amcanın ikisi iman etti, ikisi iman etmedi. Efendim bunlar doğrudur. Ancak 12 amcası var Aleyhisselam'ın. Bunların bir kısmıyla beraber bulundu Aleyhisselam, bir kısmıyla bulunmadı. Bir kısmı hakkında bilgimiz yok. Bunları göreceğim şimdi. İnşallah sizlerle paylaşmaya dilim döndüğü kadar inşallah gayret göstereceğim. Ama aklınıza şu anda zihninizi yormasın diye söyleyeyim. Ebu Talip amcasıyla Ebu Leheb iman etmeyenlerden. Ama Ebu Talip amca çok yardımcı olacak. Ebu Leheb de aşırı düşmanlık yapacak. Diğer amcalar Hazreti Abbas ve Hazreti Hamza amca iman edecekler. Şimdi 4 amca. 12 amcadan bahsediyoruz. Bunlar kim? Bakalım ben şimdi isimlerini sayayım size. Bakalım kimler zihninizde var. Haris amca, Zübeyir amca, Abdülkabe amca, Gaydak amca, Kusem amca, Mukavvim amca, Hacil amca, Dırar amca, Ebu Leheb, Ebu Talip amca, Hamza amca, Abbas amca. Dikkat ettiyseniz efendim, Bu amcaları sayarken hepsine amca amca dedim. Birine amca demedim. Evet. Haris amca, Zübeyir amca, Abdülkabe amca, Gaydak amca, Kusem amca, Mukavvim amca, Hacil amca, Dırar amca, Ebu Talip amca, Ebu Leheb, Hamza amca, Abbas amca. Evet, Ebu Leheb'in yaptıklarından dolayı amca demiyoruz. Ama amcası. Tabii Ebu Talip iman etmedi ama çok yardımı dokundu. Evet, Aleyhisselam'ın en büyük amcasıdır Haris amca. Haris bin Abdülmuttalip. En büyük amcası. Bu büyük amcanın tahmini olarak veriliyor rakam. Miladi 520 civarında doğduğu rivayetleri var. Yani peygamberimize peygamberlik gelmeden 90 yıl önce. Vefatına bakıyoruz. 570 veya 582 arası görülüyor. İşte yani 610 yılında biliyorsunuz peygamberimize peygamberlik geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın doğumu 571. Bu durumda Aleyhisselam bu amcasını görmemiş oluyor. Yani bunlar çok fazla belki lazım değil gibi düşünürsünüz de buradan asıl mevzuya giriş yapacağız. Amca dediğimiz zaman akla yengeler de gelir değil mi efendim? Yengeler de gelir. Dolayısıyla Huzeyye binti Kays yenge, Süheyre binti Huzayye yenge. Yani en büyük amcanın hanımları. Bu kadıncağızlar hakkında fazla malumatımız yok. Ancak bu amcanın kendisinden ziyade oğullarıyla ilgili Hazreti Peygamber'in çok çarpıcı anıları var efendim. Çok düşündürücü hareketleri ve anıları var efendim. Şöyle kısa bir tanımaya çalışalım. Haris amca Abdülmuttalib'e Ebul Haris diye künye verildiğinden dolayı işte en büyük oğlunun bu olduğu rivayet edilir. İsmi hakkında farklı şeyler de söyleniyor. İşte doğum tarihi şu yılda doğdu, bu yılda doğdu. Öyle onun hayat hikayesi hakkında fazla malumat yoktur efendim. Ancak Abdülmuttalip dedeyi görürken hatırlayacaksınız efendim. Zemzem'le ilgili bir rüyası vardı onun. Ve zemzem kazıyordu. Kazmış bulmuştu Abdülmuttalip. Kavmi içerisinde o günlerde yani çünkü öyle bir dönemdi ki o dönem kimin çocukları bilhassa erkek olarak çocukları tabii çoksa o güçlü sayılırdı. Böyle bir anlayış hakimdi. Abdülmuttalip dede zemzem kazdığı dönemde bir oğlu vardı. İşte bu Haris bu vardı. Ve işte baskı yaptırır kendisine işte sen de zayıfsın sahipsizsin alt taraf bir oğlum var falan. Öyle onu zor durumda bıraktılar ki Abdülmuttalip'i ta o zaman demişti ki benim 10 tane oğlum olursa birini kurban keseceğim. Demişti o zaman işte bu oğlu vardı bir tek. Sonra daha önce görmüştük işte 10 değil 12 oğlu 13 oğlu oldu toplam bundan beraber. 6 kızı oldu halalar o sonra görülecek. Oğul olarak söylüyoruz. Ve babayı görürken Abdullah'ı görürken dedeyi görürken bu kurban olayını da kısmen görmüş olduk efendim. Bu amca hakkında, bu amcanın hayat hikayesi hakkında öyle çok fazla rivayetler yoktur. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası olduğu, Ebu Talip dedenin en büyük oğlu olduğu bilgisinin dışında bir de herkes gibi ticaretle uğraştığı efendim Eliye düzgün yiğit mert biri olduğu şeklinde rivayetler var. Bunun dışında kaynaklarımızda bu amca hakkında 4-5 sayfa ciddi şekilde farklı şeyler de var. Ben mümkün mertebe bütün bilgiyi değil de bir radyo programında bize ne kadar lazım boyutuna daha ziyade girmeye çalıştığım için şimdi aile hayatı ve çocukları kısmına hemen gelmiş oluyorum. Dedim ya amca olunca yenge de olur. Aleyhisselam'ın bu amcasıyla yani Haris amcasıyla ve Huzeyye ile Süheyle yenge arasında yani bunlar arasında bir hayat hikayesine ilişkin rivayetleri bulamıyoruz. Ama Peygamber Efendimizin bunların çocuklarıyla olan ilişkisini bulacağız şimdi. Evet. 9 erkek bir kız 10 çocuğu olur bu amcanın. Bunlar içerisinde bakalım peygamberimizle nasıl bir ilişki ve hangi yaşlara tekabül etmiş, bunları görelim efendim. Rebi'a, en büyük oğlu Haris amcanın, işte miladi 563-64 yıllarında doğduğu, yani bu ne anlama geliyor? Peygamberimize peygamberlik verilmeden 45-46 yıl önce, yani Aleyhisselam doğmadan önce bu adam doğmuş, Rebi'a. Evet. Bu şahıs peygamberimize ne kadar beraberliği var? İman etti mi? Etmedi mi kısmına sıra gelince çok ilginç sahnelerle karşı karşıya kalacağız efendim. Çünkü Medine'de 80 yaşında vefat edecek bu adam. Efendim, Rebi'a adlı amcaoğlu peygamberimizin, hani peygamberimizle arasında fazla bir yaş farkı yok. Yani peygamberimiz 571 yılında doğdu. Bu amcaoğlu 563 yılında doğdu. Yani bir 9-10-11 yaş görün. Efendim, peygamberimize peygamberlik verildiği Mekke döneminde, Mekke dönemi boyunca efendim İslam'a girmedi amcaoğlu. Ancak Rebi'a amcaoğlu peygamber aleyhisselama eziyet, alay, sıkıntı gibi bir şeye girmediğini görürüz. Hatta bir adım ileri atayım ki bunu birçoğunda göreceğiz, tekrar tekrar akraba boyutuyla göreceğiz inşallah. Aleyhisselama karşı yapılan Mekke'de en çetin iş, en çetin imtihan abluka boykot dediğimiz o yıllardı. O 3 sene süren boykot. İşte bu da o dönemde iman etmiş olmadığı halde Haşimi olduğundan, Resulullah'ın akrabası olduğundan onunla beraber ölüm vadisinde 3 sene kalmış. Peygamberimize sürekli beraber. Böyle taşkın bir tip değil bu amcaoğlu. Aleyhisselam yumuşak duruşlu amcaoğlunun İslam'la şereflenmesi için çok gayret gösterir. Unutmayalım kıymeti dinleyenlerim. Peygamberler hidayet vericiler değillerdir. Hidayet Allah'tandır. Peygamberler tebliğ ederler, tebyin ederler. Yani Allah'ın emirlerini aynı ile aktarırlar ve onu açıklarlar, beyan ederler. Ancak biz de belki böyle bir şey yapıyor gibi görünüyoruz ama peygamberler istisnasız en üst düzeyde yaşarlar, hayatlarına geçirirler. Aleyhisselam her şeyi yaşadığı, hayatına geçirdiği halde, biliyorsunuz etki noktasında bu çok önemli, ama Rebi'a nasiplenemez. Hicretten sonra efendim 1,5 yıl sonraki meşhur Bedir savaşı esnasında müşrikleri bunu da zorla götürürler. Savaşta esir düşer. Amcası Hazreti Abbas'la beraber. Bu kısım birazcık Hazreti Abbas amcada görülecek. Yani amcaoğlu, en büyük amcaoğlu peygamberimize karşı Bedir Savaşı'nda müşriklerle beraber olur. Kaynaklarımız der ki Rebi'a yumuşak bir adamdı. Rebi'a bin Haris yumuşak huylu birisiydi. Efendim, fakat müşrikler onu zorla götürdüler. İşte Bedir Savaşı'nda esir düştü. Abbas amca hem kendisinin hem bunun hem de yine gelecek ileride birkaç kişi daha var, fidyesini ödeyerek esaretten kurtuldu. Bunun İslam'a giriş süreci, Peygamber Efendimizin sergilediği işte akraba bağ. Sanıyorum şimdi bir mesaja daha geldik. Mühim mesaja geldik. Biz biraz acele mi ediyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Yani 3-5 kitap okumayla, 1-2 sohbet dinlemeyle herkesin düzelmesini istiyoruz. Olmuyor efendim. Zaten biz de bir kere tam düzgün değiliz. Bu etkisi var belki ama. Dedik ya, hidayet Allah'tandır. Bak, Peygamber Aleyhisselam her şeyle mükemmel. Allah'ın sevgilisi. Vahiy alan bir insan. Ve bu Rebiya'da yumuşak ölü bir adam. Ama Aleyhisselam'a tesir edemedi yani sonuçta. Nasip. Ve adam Bedir'e geldi peygamberin karşısına. İşte daha sonra Uhud Savaşı için bunu götüremediler. Hendek Savaşı için götüremediler. Ama sonuçta kendisine iman nasip oldu ve Hazreti Peygamber'in yanında yer almaya başladı. İşte burada Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu tavır yanlış anlaşılıyor. Ben buna üzülüyorum şimdi şu an. Zaten fark ettiniz sesimde şu anda. Nasıl desem bilemiyorum şimdi. Yanlış yapan insanları hoşgörü sınırı nedir? Şimdi bizim akrabalarımız müşrik değiller. Akrabadan bahsediyorum. Komşu demiyorum. Hısım akraba, arkadaş demiyorum. Akraba diyorum. Müşrik değiller. Yahudi Hristiyan değiller. Münafık değiller belki. Ama namazları yoksa, oruçları yoksa, İslam hayatları yoksa nasıl bir tavır takınacağız? Tüm bağları koparıp atacak mıyız? İşte o yüzden Aleyhisselam'ın akrabalarını böyle bakayım da efendim sizlerle de paylaşayım. Hem kendi hayatıma geçirme noktasında hem de nasip olursa, fayda olursa sizlerin de inşallah bunu hassasiyetle değerlendirmeniz karşısında bir yere varırız diye şu anda bir uğraşı veriyorum efendim. Peygamber Aleyhisselam hiç kimseden ümit kesmemiş. Ebu Leheb'den bile. Onu sonra göreceğiz. Ümit kesmemiş. Onlar müşrik oldukları halde direkt dışlamamış. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Bağını sürdürmüş. Ama yanlışlarını tasvip etmemiş. Biz bu yanlışı yapıyoruz. Namazı yok. Orucu yok. İslam hayatı yok. Haramları çok. Sanki böyle bir yumuşak, hoşgörülü bir adam tipi çizerek yaklaşım sergiliyoruz. Biz neyi hoş görürüz biliyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Bize karşı yapılan yanlışı hoş görürüz. Ben şimdi yani şu örneği veriyorum. Bana en kolay geliyor çünkü böyle örneği vermek. Birini bir adam göreyim. Adam, çocuk, kadın neyse eline koca bir çivi almış, bir kesici bir alet almış. Birinin arabasını çiziyor. Pahalı bir arabayı çiziyor görsem ben. Ne yapıyorum? Ya gençtir, çocuktur, onu hoş gördüm ben. Çiziyordu, gördüm, hoş gördüm. İyi de araba benim olsa hoş görür müydüm? Çizsin, bir şey olmaz der miydim? Şimdi birisinin arabasını çiziyor. Benim hoş görüp görmeme bir yetkim yok ki onun üzerine. Benim arabamı çizdiğinde nasıl koparırım kıyameti? Açarım pencereyi, ne yapıyorsunuz, bağırır çağırırım değil mi? Şimdi namazı emreden ben miyim ki kılmayanı hoş göreyim? Orucu emreden ben miyim ki tutmayanı hoş göreyim? Örtüyü, kılık, kıyafeti, tesettürü emreden ben miyim ki örtülmeyeni hoş göreyim? Hayır efendim. Allah'ın ve Resulü'nün yolunda olmayanları hoş görme yetkimiz yoktur. Bizimki hoşgörü değildir, tahammüldür. Tahammül. Yetmiyor gücümüz. Eğer bir yanlışı, bir haramı hoş görürsek ona ortak olmuştum oluruz demektir. Akrabayla bağımızı koparmayacağız ama onun içkisini hoş görmeyeceğiz. Namazsızlığını hoş görmeyeceğiz. Hele İslam'a saldırırsa duruşumuzu netleştireceğiz, yavaş ol diyeceğiz. Şimdi akrabadır diye bize hani namusa, aileye sövse birisi akrabadır diye ne kadar hoş görürsünüz? Bazı şeyler var ki hoşgörüsü yoktur. Ha, ama öyle bir nokta olur, sınırı aşar, tahammül edemeyiz. İşte taşkınlık yaparız. İşte burada tahammül gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeyen amca çocuklarına karşı erkek veya kız. Bunlar evleniyor, bunlar hanımı oluyor. Bir de yengesi oluyor. Yani mesela tamam, amcası var, amenna yengesi var ama amca oldu evlenince bir de hanım, onun hanımı oluyor. Onun çocukları oluyor mesela diyelim. Ki bunun çocukları var. Bu adamcağızın aleyhisselam onlara da mesela ilgilenecek yarın öbür gün. İlgileniyor zaten yani. O yüzden bu Bedir Harbi'nden sonra mümkün mertebe sağa sola kaçarak yani Uhud'a, Hendek'e katılmıyor. Ama Mekke Fethi öncesinde İslam'a giriyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer alıyor. Hicret ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Aleyhisselam daha ziyade iç yapılanmaya ehemmiyet verirdi ama dış görünüşü de dikkate alırdı. Onun bir örneğini işte bu Rebiya'da görüyoruz. Rebiya amcaoğlunda görüyoruz. Aleyhisselam diyor ki Rebiya saçını kısaltsa ve elbisesini düzeltse ne güzel adam olur. İslam'a girdiğinde Rebiya saçları dağınık yani düzensiz uzun. Düzensiz uzun. Elbisesi üst başta dağınık bir adam. Peşmürde bir adam. böyle bir hayat yaşamış, İslam'a böyle girmiş. Ve Aleyhisselam bir süre işte bu kısma hoş görüyor, bu kısmı hoş görüyor, tahammül ediyor bir süre. Yani istiyor ki amcaoğlu beni görsün, çevreyi görsün, Müslümanları görsün. Yani İslam'a girince kıyafetiyle, yani sadece inanç, itikat, abed değil, yani kıyafetiyle, saçıyla, sakalıyla, bıyığıyla, yani her şeyiyle bir Müslüman tip çıksın ortaya. O yüzden bir süre bir şey demiyor. Fakat bakıyor ki Rabia oralı değil. Onun da bulunduğu toplumda böyle mevzu geçiyor. Rabia şöyle, Rabia böyle, yok diyor Aleyhisselam. Rabia diyor, güzel adamdır. Ancak saçını kısaltsa biraz, düzeltse, elbisesini böyle düzeltse, düzenlese ne güzel adam olur diyor. E şimdi bunu duyunca Rabia, bakıyorsunuz saçını, sakalını en güzel şekilde düzenleyen, iş başını toparlayan tertemiz bir adam olup çıkıyor. Yani Aleyhisselam onun pejmurdalığına göz yummuyor. Bunun hakkında yani belli hüküme geçmiş hikayeler var Rabia hakkında. Ama en öne çıkan şey onun, onu söylemem lazım. Hani Aleyhisselam daha erken belki, ama bayağı erken bunu söylemek için. Çünkü Veda Haccı'dan bir tablo vereceğim ama bununla ilgili. İşte Veda Haccı'nda Aleyhisselam en son hükümleri irat buyururken bir yerde şöyle buyurur: "Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu, amcalarımdan Haris'in oğlu Rabia'nın kan davasıdır." Evet. Yani olay ne? Çok uzun şeye girmek istemiyorum. Rabia'nın çocuğu, oğlu süt anneye verilmiş Medine'de. Estağfurullah, Mekke'de süt anneye verilmiş o zamanlar. Efendim, bu komşular arasında bir ufak tefek bir münakaşa mı, oyun mu neyse, taş atmış birisi çocuğun kafasına gelip çocuk ölüyor. Ve kan davası başlıyor. Kan davası başlıyor. Uzun sürecek bir kan davası. Ancak hani cümle çok kötü, bağışlayın beni, başka bir şey bulamıyorum, kusura bakmayın. Yani öldürme sırası bu tarafta, öyle diyeyim yani, haşa. Yani kimsenin böyle bir hakkı yok ama bağışlayın yani. Artık yani bu Rabia öldürecek karşı tarafı. Çünkü bunun oğlunu öldürmüşler. Şu kadar sene geçmiş, henüz öldürmemiş. Artık bilmiyoruz fırsat mı oluyor, neyin nesidir. Ama kimseyi öldüremeden İslam'a giriyor. Şu kadar zaman geçiyor, Veda Haccı geliyor ve Aleyhisselam diyor ki, ey insanlar, ashabım, kan davaları kaldırılmıştır diyor. Kaldırdım, ilk kaldırdığım kan davası amcam oğlu efendim Haris'in kan davasıdır. Haris amcanın oğlu Rabia'nın kan davası. Bunun, yani Haris'in torunu daha doğrusu olmuş oluyor. Bu Rabia'nın oğlunu öldürmüşler. İşitiniz ve itaat ediniz diyor. İşte Arafat'ta Rabia, işittim ve itaat ettim, kan davası gütmeyeceğim diyor. Aleyhisselam onu yanına alıp da, amcaoğlu bak, kan davası şöyle kötüdür, böyle kötüdür, şöyle günahtır, böyle günahtır diye herkesi tek tek izah, Aleyhisselam vakti yetmeyecek. E şimdi sadece iki sahne söyledim ha. Birisi saç sakal dağınık dedim. Çünkü ikisi öndedir Rabia'da, bunları biliyoruz. Bazı amcaoğullara gelecek, hakkında bilgimiz yok hiç. Ama bunda iki mesele var. Birisi, yani farz vacibe girmese de İslam adab ve ahlakına uygun düşmediği için kıyafeti öncelleyen bir düzeltmedir. Ama ikinci örnek çok çarpıcıdır. Karşı taraf bunun çocuğunu öldürmüş. Öyle veya böyle yani. Sonuçta kimse kimseyi durduk yerde öldürmüyor. Ya kazayla, ya bir şeyle, kavgayla bir ölüm meydana geliyor. Allah herkesi muhafaza etsin. Böyle bir ölüm olayı meydana gelmiş. Efendim, bu ölüm olayından sonra işte Aleyhisselam, bak kaç sene sonra, yani gene ezile ezile söylüyorum cümleyi, Rabia'dadır yani karşı tarafı öldürme sırası. Artık fırsat mı kolluyor neyse, ama İslam'a girdi, Veda Haccı geldi ve Aleyhisselam kan davasını kaldırdığı söyledi, ismen söyledi. İsmen. Hatta dedesinden bak, dedi ki, Abdülmuttalib'in torunu, amcalarımdan Haris'in oğlu Rabia'nın kan davasıdır dedi. Rabia oradadır. İşitin ve itaat edin dedi. Şimdi karşı taraf zaten siperdedir. Bizi öldürecek diye sıra öbür tarafta ya. Hani haşa bunun sırası olmaz ama. Orada Rabia bütün ses tonuyla işittim ve itaat ettim. Kan davası gütmüyorum deyip olayı bitirecektir. Aleyhisselam bu güzelliğe bu güzel kapıyı açmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabia'nın böyle bir teslimiyeti söz konusu. İslam'a biraz geç de girse sanıyorum en büyük şeyinden vazgeçmesi ve anında itaat etmesi onun Peygamber Aleyhisselam'a karşı duyduğu sevginin, muhabbetin bir tezahürü olsa gerek. İşte bizim de burada yapmamız gereken şey şu anda diyelim bunu okuduk, dinledik, sohbet ettik. Böyle bir şey varsa bağışlayıcı olursak Allah da bizi bağışlayacaktır. Kan gütmesek, kin gütmesek Allah bizi bağışlayacaktır. İnşallah bu akrabalar vesilesiyle biz de akrabalarımızı ve akrabalarımızı yeniden gözden geçirir, toparlama sürecine gireriz diyorum efendim. Böylece bugünkü programı da buradan noktalamış oluyorum. Bir diğer programda kaldığımız yerden devamı arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarım efendim.